Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 10 İsvan 1401 Hicri Kameri 8 Şaban 1444 ve Miladi 29 Şubat 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Abant İzzet Baysan Üniversitesi Hocası Profesör Doktor Ali Yaman ile İsveç'in NATO'ya üyeliği üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler Türkiye gündemi, İran'ın doğa harikaları ve kalıcı turistimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamine.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanlığı iki Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi Cuma günü İran'a geliyor. İran D8 Enerji Bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırdır. Türkiye muhalefeti yarın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacakken Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Siyonist işgalciler Akabetü Cebre yine baskın düzenledi. Ve 6 sene ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak'ı ziyaret etti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatı istenmeyen kişi ilan etme kararı aldığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu kararın Alman hükümetin İran'ın iç işlerine ve yargı sistemine yönelik müdahaleci tavrı ve sorumsuzca eylemlerinin ardından alındığını söyledi. Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirten Kenani, Tahran'ın kararının Alman Büyükelçisi'ye aktarıldığını söyledi. Nasır Kenani, aşırı taleplerin karşısında İran'ın kararlı bir duruş sergileyeceğini vurgulayarak, karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri sürdürmek İran'ın önceliğidir. Ancak bazı taraflar ülkemizin kuralları ve ulusal egemenliğini göz ardı etmek istiyorsa, alternatif seçeneklere başvurmak kaçınılmazdır diye konuştu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi Cuma günü öğle saatlerinden sonra Tahran'a gelecek. Grossi Tahran ziyaretinde İran yetkilileriyle görüşecek. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu görüşmelerde çeşitli konular ele alınacaktır. Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'da son günlerde yaptığı incelemeleri işaretle ajansın İran'ın %84 oranında zenginleştirme yapmadığını onayladığını bildirdi. Diğer yandan Rusya'nın nükleer baş müzakerecisi Mihail Ulyanov kapsamlı ortak eylem planı konusunda Batı'nın İran'a yönelik politikalarına tepki olarak ve Amerika'nın bu uluslararası anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak bir tweet'te şunları yazdı. Sizi daha fazla endişelendirdiğim için üzgünüm ama eğer Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Troikası COEP'in geri getirilmesine ilişkin Viyana müzakerelerinin tamamlanmasını sabote etmeye devam ederse durum Batı için daha endişe verici hale gelebilir. Ayrıca ajansın İran'ın nükleer programı hakkındaki raporu ile ilgili başka bir tweette de şunları söyledi. Aslında Trump ve Biden'in Tahran'a yönelik politikası, İran'ın nükleer programının hızla gelişmesinin ana itici gücüdür.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enric Mora, Alman dergisine yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmayı masada korumaya çalıştıklarını belirtti. Mora, Alman dergisine verdiği demişti, zor olmasına rağmen tüm kanalları açık bıraktıklarını işaretle nükleer anlaşmayı gündemlerinde tutmaya çalıştıklarını vurguladı. Avrupalı yetkili nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer meselesiyle tek ilgilenme yolu olduğunu işaretle bunun kendileri için eldeki yegane yol olduğunu ifade etti. İran'ın işçilerine karışan Mora sözlerinin devamında İran'ın Rusya ile askeri ilişkilerinin Avrupa Birliği için önemli olduğunu işaretle Tahran'ı bir kez daha Rusya'ya İHA vermekte suçlayarak İran'dan Rusya'ya bu sevkiyatı durdurmasını istedi.
İran Enerji Bakanı Tahran'ın D8'e üye ülkelerin enerji bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabian, D8 Genel Sekreteri İsyaka Abdülgadir İmam ile yaptığı görüşmede D8'in bölgede özellikle İslam ülkeleri üzerinde birçok etkiye yol açtığını işaretle son senelerde bu örgütün güçlenmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. D8'in İran ve Türkiye'nin ortak önerisi üzerine kurulduğuna dikkat çeken yetkili, Türkiye'nin eski cumhurbaşkanının İran'a bu öneriyi getirip İslam İnkılabı rehberiyle bu konuyu görüştüğünde İran İslam Cumhuriyeti'nin bu örgütün kurulması için özel destek verdiğini hatırlattı. İran Enerji Bakanı sözlerinin devamında bölgede diğer örgütlerin D8'den daha güçlü şekilde ortaya çıktığını işaretle D8'in ilk hedeflerine dönmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin devamında D8 Genel Sekreteri, D8 üyeleri arasında ticaret hacmini işaretle bu hacmin 500 milyar dolara çıkarılması gerektiğini ifade etti. İmam, D8 coğrafyasında 1 milyarı aşkın insanın yaşadığını işaretle nüfus konusunun bu örgütün önemli imtiyazlarından biri olduğunu ifade etti. Ekonomik İşbirliği Örgütü D8 Genel Sekreteri sözlerinin devamında İran'ın D8'in önemli ve oldukça aktif üyelerinden olduğuna işaretle enerjinin ülkelerin sanayisinin gelişmesi için çok önemli olduğunu, D8 üyelerinin enerji üretiminin çeşitli düzeylerine sahip olduğunu vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Mart ayında Moskova'ya gidecek. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Rus yetkililerle görüşmek üzere Mart ayında Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, geçenlerde Emir Abdullahyan'ın yakında Moskova'ya ziyarette bulunacağını bildirmişti.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Dr. Faysal Miktat, bugün İran İslami Şura Meclisi, İran-Suriye Parlamenter Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Abbas Golru başkanlığındaki İran Meclis Heyeti ve beraberindekilerle bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Miktat, İran'ın bu çetin sınavda yanında yer almasından dolayı Suriye'nin takdirini dile getirerek depremin hemen ardından İran'ın uçak ve yardım ekipleri gönderdiğine işaretle iki ülke arasındaki yakın işbirliğine övgüde bulundu. Miktat, Suriye'ye uygulanan ve insani yardım, ekipman ve arama kurtarma malzemelerinin gelişini engelleyen tek taraflı yaptırımlara ek olarak Suriye'nin karşı karşıya olduğu terör savaşının etkisini ve terörist grupların böyle bir insani felakete karşı koyma kabiliyetini zayıflatırken bıraktığı yıkımı açıkladı. Buna karşılık Golru geride binlerce kurban ve yaralı bırakan deprem kurbanlarının ailelerini ve İran Meclisi'nin başsağlığı dileklerini ileterek ülkesinin bu insani felaketin etkilerinden kurtulmak için Suriye'nin yanında olduğunu vurguladı. Görüşmeye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Afrika Asya İşleri Dairesi Başkanı Büyükelçi Muhammed Hacı İbrahim ve Suriye Halk Meclisi Suriye-İran Parlamento Dostluk Komitesi'nin bazı üyeleri katıldı. İran tarafından ise İran'ın Şam Büyükelçisi İslami Şura Meclisi'nin birkaç üyesi ve heyetin geri kalanı katıldı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenani Yunanistan'ın kuzeyindeki tren kazasından dolayı Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenani, Yunanistan'ın kuzeyinde Larissa kentinde meydana gelen ve çok sayıda Yunan vatandaşının ölümüne ve yaralanmasına neden olan tren kazasından dolayı Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kenani, hayatını kaybedenler için Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret ve yaralananlar için de acil şifalar diledi. Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan Larissa kentinde iki trenin çarpıştığı kazada birkaç vagon raydan çıktı ve bunlardan en az üçü alev aldı. Larissa'nın 22 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Tempe'ye bağlı Evangelismos kasabası yakınlarında 23-14 sıralarında meydana gelen kazada 29 kişinin yaşamını yitirdi, 85 kişinin de yaralandığı belirlendi.
İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Uluslararası İşler Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel apartheid'den mustarip olan ülkelere bilim ve teknoloji transferini desteklediğini belirtti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'daki üniversitelerin ve yüksek öğrenim, araştırma ve teknoloji merkezlerinin uluslararası başkan yardımcıları ve müdürlerinin 14. ulusal toplantısında İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel büyümesini vurgulayan Hüccetü'l-İslam Muhsin Kumi şunları söyledi. Yayınlanan istatistikler ve anlatılar bilimsel büyüme ve İran'ın teknolojisi son 44 yılda eşi benzeri görmemiş bir seviyeye ulaştı. İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Uluslararası İşler Yardımcısı şunları söyledi. İslam İnkılabı Rehberi, bilim ve teknolojinin gelişiminin devam etmesi ve bu alanda herhangi bir kesintiye uğramaması konusunda ısrar ediyor.
Altılı masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki belirsizliğin yarın yapılacak 12. toplantı ile giderilmesi bekleniyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2 Mart'ta Millet İttifakı 3. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız dedi. Zorlu, İYİ Parti Türkiye Meclisi grubunun oy birliğiyle yarınki toplantı için Avşenleri yetkilendirdiğini bildirdi. Toplantıda milletvekillerinin büyük bölümünün Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimlerin kaybedilme ihtimalini gündeme getirdi, kaydedildi. Akşener'in bugün toplanacak olan partisinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu'ndan da tam yetki alması ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını masaya yatırması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye rağmen toplantıya aday olması bekleniyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısına yaptığı açıklamada seçim tarihi ile ilgili olarak inşallah bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'deki depremlere ve ülkede 14 milyon insanın bu depremlerden etkilendiğini işaretle şöyle dedi. Ülke olarak her ne kadar birisi veya birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile 17.400'ün üzerinde sarsıntılar yaşadık. Depremleri hala da yaşamaya devam ediyoruz. Erdoğan sözlerinin devamında muhalefetin eleştirilerine tepki göstererek şöyle devam etti. Sorulması gereken hesapları da adli, idari ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi söylüyor. Ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir, sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözlere göre ülke cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihinde bir değişiklik yapılmayacak ve 14 Mayıs tarihinde düzenlenecektir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi'ne üye ülkeler arasında ticaret hacminin yetersiz olduğunu belirterek hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız dedi. Erdoğan, demokrasi ve özgürlükler adasında yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler teması altında düzenlenen Türk Konseyi 8. zirvesinde konuştu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk kesiminin de Türk Konseyi'nde yer alması gerektiğini belirterek, aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Afrika'ya 2 milyon doz aşı dış bağışlayacağını söyledi.
Siyonist yerleşimciler terör çetelerinin ırkçı saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen gösteriye katıldılar. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Sahnin şehrinde işgal rejiminin Filistin topraklarına yerleştirdiği Siyonist yerleşimci terör çetelerinin ırkçı saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Aşırı ırkçı Siyonist Bakan İtamar Ben-Gvir'in 1948 bölgesinde Filistin bayrağı taşınmasına yasak koymasına rağmen Siyonist yerleşimci terörünü protesto amacıyla düzenlenen gösteriye katılanlar hep Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler işgal rejimine tepkilerini dile getiren sloganlar atarken halkımız kanlı faşizm karşısında yek vücuttur yazılı büyük bir pankart taşıdılar. Göstericiler yerleşimci katillerin özellikle pazar gecesi Nablus'un Huvvari kasabasında gerçekleştirdikleri korkunç terör eylemlerini protesto eden sloganlarla Siyonist işgale ve ırkçı saldırganlığa tepkilerini dile getirdiler. Gösterinin 48 bölgesindeki Yüksek Takip Komitesi'nin çağrısıyla düzenlendiği belirtildi. Öte yandan Ürdün'deki İslami Hareket başkent Amman'da işgal rejiminin güvenliğini sağlama alma amacıyla Ürdün'ün Akabe şehrinde gerçekleştirilen ihanet toplantısını protesto ve Filistin'deki direnişe destek için bir gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar işgal rejimiyle işbirliği içinde Filistin direnişini kırmayı amaçlayan ihanet toplantısını kesin bir şekilde reddettiklerini dile getirdi. Kudüs'te ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen şehadet eylemlerini destekleyen Nablus'taki Aslanlar Yuvası grubuna sevgilerini dile getiren sloganlar attılar. Gösteride konuşma yapan eski Ürdün milletvekili Musa Elbaş, 20 yıl önce de bir takım heyetler Akabe'de zirve toplantısı düzenlemişlerdi ve aynı kararlarla çıkmışlardı. O zamanki kararları da Filistin direnişini tasfiye etmekti ama amaçladıkları gerçekleşmedi. Bu sefer de gerçekleşmeyecek ifadesini kullandı. Elbaş konuşmasında o zamanki işgal hükümetinin başbakanı Ariel Sharon bazı yerleşim merkezlerini boşaltacağı sözü vermiş ama bu gerçekleşmemişti. Bu sefer de gerçekleşmeyecek dedi. Elbaş bu toplantının asıl amacının Filistinlerin Ürdün'e sığınmalarına sebep olacağını zannettikleri herhangi bir patlama olmaması için Yahudi yerleşim merkezlerini ve yerleşimcileri himaye altına almak olduğunu vurguladı. İşgal güçlerinin özel olarak himaye ettiği 400 civarında yerleşimci terörist pazar gecesi Huvvare kasabasında büyük bir yangın çıkarmış, insanlara silahlarla, bıçaklarla ve kamçılarla saldırarak yüzlerce Filistinliyi yaralamış, onlarca arabayı, evi ve iş yerini yakmışlardı. Terörist çeteler Zaatere beldesinde de Samih Mahmut Aktaş isimli 37 yaşında bir Filistinliyi şehit etmişlerdi. Samih Aktaş'ın Türkiye'deki deprem sonrasında arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan Filistinli ekip içinde yer aldığı haber verildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Siyonist rejim polisiyle Netanyahu'nun radikal kabinesinin politikalarını protesto edenler arasında Tel Aviv'de şiddetli çatışma yaşandı. Haber kaynaklarına bildiğine göre Tel Aviv'de Netanyahu kabinesinin politikalarına karşı protesto eylemleri devam ediyor. Yargı reformu paketine protesto eden eylemciler ile polis arasında Tel Aviv'de şiddetli çatışma yaşandı. İşgal polisi eylemcileri bastırmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarını kullandı. İsrail Times gazetesi, eylemcilerin ses bombalarının atılmasının ardından işgal polisi aleyhinde utan sloganını attıklarını bildirdi. Siyonist eylemciler Tel Aviv'in diğer işgal bölgelerine yönelik giden ana caddeyi de kapattılar.
Günlerde Filistin'in Batı Şeria bölgesinin orta kesiminde yer alan Eriha'yı kuşatma altında tutan Siyonist işgal güçleri, Eriha'daki Akabetü Cebr mülteci kampına yeniden baskın düzenledi. Burada bir evi muhasara altına alan işgal güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. Yaralananlar ve işgal güçleri tarafından esir alan edilenlerin olduğu haber verildi. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Filistin Kızılay'ı ekiplerinin 3 yaralıya müdahale ettiğini ve bunlardan birinin durumun ağır olduğunu duyurdu. Durumu ağır olan yaralının işgal güçlerinin saldırılarında karnından yara aldığı belirtildi. Görgü tanıkları işgal güçlerinin yaklaşık 20 askeri araçla mülteci kampına baskın düzenlediğini söyledi.
Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Bakü'de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi zirvesine katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Irak'ın resmi haber ajansı İNA'ya göre Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi zirvesine katılmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitti.
Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 yıl sonra ilk kez Irak'ı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi. Guterres ile Hüseyin, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek kısa birer açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Irak'ı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukları aşacağından eminiz ifadeleri kullandı. Guterres ayrıca yurt dışında bulunan Iraklıların ülkeye dönüşünü sağlamak için Irak hükümetinin harcadığı çabaları takdir ettiklerini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Latin Amerika'da varlığı ve etkinliğin artması konusunda değerli dinleyiciler. Amerika'nın baskılarına rağmen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, hükümetinin izin vermesinin ardından İran'a ait iki savaş gemisi Rio de Janeiro'ya yanaştı. Bu ayın başlarında Brezilya'nın Amerika'nın baskısına boyun eğdiği ve Amerika Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a uçtuğu söylenirken, Lula'nın Ocak ayı sonunda aldığı kararla İran gemilerinin Brezilya'ya yanaşma talebini reddettiği bildirilmişti. Ancak Lula, Amerika ziyaretinin sona ermesiyle İran gemilerinin yanaşmasına izin verdi. Resmi gazetede 23 Şubat'ta yayınlanan bir duyuruya göre, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kor Amiral Carlos Eduardo Horta Arens, gemilerin 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Rio de Janeiro'ya yanaşmasına onay verdi. Rio de Janeiro Limanı yetkililerinden yapılan açıklamada Iris Makran ve Iris Dena savaş gemilerinin pazar sabahı limana demirledikleri açıklandı. Ancak İran gemilerinin Brezilya kıyılarındaki varlığı Lula'nın 1 Ocak'ta göreve gelen yönetimiyle daha yakın bağlar kurmaya çalışan Amerika'yı rahatsız etmeye devam ediyor. İran ile diplomasi, Lula'nın önceki başkanlık dönemlerinde Brezilya'nın uluslararası konumunu güçlendirmeye yönelik girişiminin en önemli noktalarından biriydi. Reuters haber ajansı bu ay Amerika yönetiminin Brezilya'ya İran'a ait iki savaş gemisinin bu ülkenin Rio de Janeiro limanına yanaşmaması için baskı yaptığını duyurmuştu. Amerika'nın Brezilya Büyükelçiliği de bu bağlamda açıklama yapmaktan kaçınırken, Amerika'nın Brasilya Büyükelçisi Elizabeth Bagley de Da Silva yönetiminden İran'a ait bu gemilerin Rio de Janeiro limanına yanaşmasına izin vermemesini 15 Şubat tarihinde istemişti.
Brezilya yönetiminin İran savaş gemilerine Amerika'nın baskısı ve karşı çıkmasına rağmen bu ülkenin limanına yanaşmasına izin vermesi bir kez daha Latin Amerika ülkelerinin eskisi gibi Washington'un taleplerine kayıtsız şartsız şekilde boyun eğmek istemediklerini ortaya koyuyor. Bu durum, Latin Amerika'da solcu hükümetler ve liderlerin iktidara gelişinde artış gösteren sürece göre anlamlıdır. Brezilya'daki son devlet başkanı seçimlerinde solcu siyasetçi olan Lula da Silva, Batı yanlısı rakibi Jair Bolsonaro'yu yenerek bir kez daha Cumhurbaşkanı olmayı da başarırken zafer kazanmıştır. Da Silva, iktidara geldikten sonra Venezuela gibi Latin Amerika'nın büyük ülkeleriyle ilişkilerini yeniden güçlendirmeye çalışırken, İran İslam Cumhuriyeti ile de münasebetlerine iyileştirme gayret göstermiştir. İran savaş gemilerinin Brezilya limanına yanaşmasına Washington yönetiminin en sert şekilde karşı çıkmasına rağmen izin vermesi, bu meselelerin bariz bir simgesi sayılır. Geçtiğimiz senelerde İran, Amerikan başta olmak üzere Batı'nın sultacı girişim ve politikalarına karşı çıkan ülkeler dahil çeşitli hükümetlerle ilişkilerini her daim geliştirmeye gayret göstermiştir. Küba, Venezuela, Bolivya ve Nikaragua gibi Latin Amerika ülkeleriyle özellikle İran iyi münasebetler kurmayı başarmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyin'e bu bağlamda verdiği açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin Küba, Nikaragua, Brezilya, Şili ve Venezuela ve diğer Latin ve Güney Amerika ülkeleriyle ilişkileri olduğunu ve yeni hükümette bu ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesinin beklendiğini ifade etti. İran'ın Latin Amerika'nın önde gelen ülkeleriyle ilişkileri son senelerde yoğunlaşarak güçlenmiştir ve bu ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari, sanayi, enerji ve sağlık alanlarında ilerlemeye devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Macron'un Afrika'daki Fransız güçlerin sayısını azaltma çabasıyla ilgili. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika havzasındaki peş peşe başarısızlıkların ardından Afrika yapacağı ziyareti arifesinde Afrika kıtasındaki Fransız askerlerin sayısını azaltacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu bağlamda yaptığı açıklamada ilerleyen aylarda Afrika'da Fransız güçlerinin sayısının hissedilir şekilde azaltılması ve ortakların üstlerindeki kuvvetin artmasıyla dönüşümün başlanacağını ileri sürdü. Elize Sarayı'nın Mali ve Burkina Faso gibi bazı Afrika ülkeleriyle son aylarda siyasi ilişkileri sürekli şekilde gerildiği bir sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Afrika kıtasına seyahat düzenliyor. Afrika ülkeleri ise Fransız askerlerinin resmen bu ülke topraklarından çekilmesini istediler. Bu talep ilk başta Paris yetkilileri tarafından göz ardı edilmiş olsa da sonunda Fransız yönetimi Mali ve Burkina Faso'dan askerlerini çekmeye zorladı. Aslında Afrika ülkeleri geçen 10 yıllarca Avrupa sömürgeciliğine karşı ayaklanarak Fransızların topraklarından ihraç ettikten sonra gelinen aşamada da Fransızların cinayetlerine dayanamayıp Paris'in talep ve çabasının aksine bu ülkenin askeri güçlerini resmen ihraç ettiler. Fransa'nın eski sömürgeleri sayılan birçok Afrika ülkesi de Fransız askerlerinin radikal grupları destekleyip Afrika'da kendi üslerini korumaya çalıştığına inanıyor. Nitekim bir süre önce de Mali yetkilileri Paris'in terörle mücadeleye yardım edeceğine vurgu yapmıştı. Ancak Fransız askerlerin faaliyetleri ülkede terör örgütlerinin artmasını sonunda zemin hazırladı. Aslında Paris'in Mali'de terörle mücadele sözünü vermesi üzerinden 9 sene geçerken bu ülkenin kuzey sınırlarında terörizm sorunu çözülmediği gibi hatta hali hazırda bu sorun ülke topraklarının yaklaşık %80'ine sıçramıştır.
Oysa Fransız askerleri Afrika topraklarında güvenliği sağlamak ve terör ile mücadeleye yardım iddiası ile bulunmaktadır. Ancak izlenimler Fransa'nın güvenliği, savunma ve terörle mücadeleyi Afrika kıtasındaki sömürgeci hedeflerini de gizlemek için bir kılıf ve bahane olarak kullandığını gösteriyor. Mali'de Fransız askerlerinin bulundukları üslerin yakınındaki toplu mezarların bulunması, sömürgeci Fransa'nın bölge ülkelerinin ekonomi yapısına farklı şekillerde sızması ve etkinlik göstermesi, bu ülkelere uzun vadeli krediler önermesi, ayrıca terör saldırılarının Afrika ülkelerinin birçok noktasında da gerçekleşmesi bu konu için bir kanıt niteliğindedir. Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre bu kıtada dış müdahalelerin ardından Afrika'nın sahil ülkelerinde terör örgütleriyle ilgili şiddet eylemlerinde %70 oranında artış yaşandığını bildirdi. Diğer raporlarda Fransa'nın Afrika ülkelerindeki maden ocaklarında özellikle uranyum madenlerine önemli hisselere sahip olduklarını gösterip ayrıca 15 Afrika ülkesinin milli paraları Fransa'da basılıyor. Hatta bu ülkenin dış gelirlerinin de %50'si ve Fransa bankalarında tutuluyor. Tabii ki bu durum Afrika ülkelerinin pratikte kendi gelecekleri hakkında bağımsız olarak karar vermesine de engel oluyor. Siyonist uzmanı Richel Marsen şöyle diyor: Fransa'nın eylemleri Afrika ülkelerinden bağımsızlık hakkına sahip olmamasına neden oluyor. Paralarını sağlık, eğitim ve dijital teknolojiye yatırım yapmak için kullanamazlar. Sonuç itibariyle uzak yıllarda bazı Afrika ülkelerine çeşitli bahanelerle kendi kontrolü altında tutan Fransa, girenen aşamada bu kıtadaki ciddi engellerle karşı karşıya kalmıştır. Bunun başında da Afrika ülkelerinin de Fransa'dan kendi askerlerini çekmesi gibi talepler yer almaktadır. Bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı Afrika turu öncesi yaptığı açıklamada Afrika'daki askerlerinin sayısında azalmaya gideceklerini duyururken bir nevi Afrika devletlerinin Fransızların tavrından duydukları rahatsızlık ve siyasi ve ruhsal sonuçlarını hafifletmeye çalışmakta. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya katılma talebine ilişkin bu konudaki 3. diyalog toplantısı 9 Mart'ta yapılacak. Ancak İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması Stockholm-Madrid mutabakatına bağlı kalmadıkça mümkün değil dedi değerli dinleyicilerimiz. Son günlerde İsveç'in ve Finlandiya'nın aslında NATO'ya üyeliği konusu ve Türkiye'nin de bazı şartlar nedeniyle buna karşı çıkması gündemde çok tartışıldı, konuşuldu. Türkiye'nin bazı aslında prensipler ve hassasiyetler bu konuyla ilgili söz konusu. İsveç'in ne kadar buna uyup uymadığı konusunu bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz ve genel olarak da sürecin nasıl bir aşamaya geldiğine bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Bugünkü röportajımızda Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk, saygılar dinleyicilerimize, eyvallah.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu konu ve gündem aslında birkaç aydır tartışılıyor. Türkiye tarafından bazı aslında hassasiyetler ve prensipler İsveç ve Finlandiya için tartışıldı ve aslında bunların bu iki ülke için ne kadar geçerli olup olmadığı da konuşuldu. İsveç'in son dönem yani ister Kur'an-ı Kerim'e hakaret meselesinden olsun veya bazı insan hakları meselesiyle ilgili duyarsızlığı konusundan hareket edecek olursak şimdiki aşamada İsveç'in NATO'ya katılma talebini siz nasıl karşılıyorsunuz? Türkiye'nin buna verdiği yanıtı da nasıl buluyorsunuz efendim?
Evet efendim, teşekkür ediyorum. Bütün tekrar saygılar sunuyorum. Şimdi şöyle, tabii burada uluslararası ilişkiler çerçevesinde meseleye bakmak lazım. Yani duygusal yönden değil. Burada şimdi siz bir devlet olarak gerekli hassasiyeti başka devletlerin, efendim, başka toplumların, milletlerin hassasiyetlerini dikkate almak zorundasınız. Şimdi bir kutsal saygı duyulan efendim, insanların kutsallarına yönelik bir takım saygısızlıklar tabii ki çok büyük bir problem. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, ardından efendim bu bir takım terör mensuplarının rahat bir şekilde işte bir takım Türkiye aleyhtarı gösteriler yapmaları, ister istemez Türkiye'nin tabii ki tepkisine, resmi yollardan tepkisini iletmesine de sebep oldu. Finlandiya'nın durumu biraz daha, en azından bu noktada daha olumlu, iyi durumda. Ama İsveç bu yaşanan olaylar sonrasında, Ocak ayında, ondan sonra hem bu kutsal kitabımıza yönelik saygısızlık, hem de bu işte bir takım örgüt mensuplarının doğrudan Türkiye'ye hedef alan efendim eylemleri tabii ki Türkiye'nin resmi anlamda tepkisini çekti. Ve diplomatik anlamda da bununla ilgili gerekli protestolar da yapıldı. Biliyorsunuz aynı zamanda bu NATO Savunma Bakanları toplantısı da olmuştu. İşte geçtiğimiz günlerde, yani 15 Şubat'ta. Orada da yani NATO Genel Sekreteri de bu konu üzerinde, yani bu üyelik meselesine ağırlık verdi. ABD zaten bu ülkelerin üyesi olması için uğraşıyor. Bir taraftan bu işte Türkiye ile olan başka meseleler de bu meselelere bağlantılandırılıyor. Bu PF-16 meselesi gibi, her ne kadar yok değilse de. Ama burada Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate almak lazım. Yani gerçekten gösterilen reaksiyon bence diplomatik şeye uygun. Yani çünkü devletlerin diğer devletlerle ilişkilerini yürütürken tarafların birbirlerine çeşitli konularda saygı göstermesi zorunludur. Bunu yapmadığınız zaman niye Türkiye Cumhuriyeti sizin NATO üyeliğinizi onaylasın? Neden yani böyle bir zorunluluğu var? Dolayısıyla bunlar bence çözümlenirse, biraz daha bu konularda ülkeler dikkat ederse ve bu hatalar tekrarlanmaması yönünde bir takım böyle bir şey gösterilirse çözülebilir. Ama tabii bu kısa vadede meselenin çözümüne de zarar verdi. Öyle gözüküyor.
Tahran Radyosu.
Hocam, şimdi bu iki ülkenin NATO'ya katılma talebi nereden başladı? Yani hangi hedefler doğrultusunda bu istek gündeme geldi sizce?
Ben şimdi bu Rusya'nın pardon biraz.
Estağfurullah.
Yani bu Rusya'nın Rusya-Ukrayna meselesi bundan dolayı işte İsveç, Finlandiya gibi işte bir takım İskandinav ülkelerinin ve yine Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik, yani Rusya'dan gelebilecek bir takım tehditlere yönelik kendilerini sağlama almaya çalışması gibi sunuluyor. Ondan sonra yani onlar bir şekilde güvenliklerini sağlama almak için işte NATO'ya üye olmak istiyorlar. Şey bu, yani bu ülkelerin veya görünen gerekçelendirme bu şekilde. Ama tabii ki bunun olması için de işte NATO'nun kendi iç prosedürünün, onay prosedürünün gerçekleşmesi lazım. Her ülkenin, yani NATO üyelerinin parlamentolarında bunları onaylamaları lazım. Efendim, bu üyelerin, bu ülkelerin üyeliklerine. Dolayısıyla böyle sadece bir işte ülkenin vereceği bir karar değil veya bu ülkelerin sadece katılmak istemeleriyle olacak bir şey de değil. Ama başlangıcı böyle oldu. Yani Rusya, işte Ukrayna gelişmeleri sonunda böyle bir noktaya getirdi işi. Yani durum böyle.
Anladım. Şimdi bundan sonraki süreçte sizce diplomasi arenasında NATO'ya üye olan ülkeler bu iki ülkenin NATO'ya katılma isteğini nasıl değerlendirecek Türkiye'nin bu hassasiyetlerini dikkate alarak?
Ya tabii şöyle ki Türkiye veya herhangi bir başka bir ülke ısrar ederse efendim ben gerek yeterli görmüyorum işte bu yapılanlar ve ondan sonraki durum. Ben tatmin olmadım, yeterli görmüyorum derse bunu tabii kimse Türkiye'yi bu konuda onaylamak zorunda bırakamaz. Ama tabii bunun bir takım yani başka ülkelerinde buna yönelik bir takım hareketleri olabilir. Yani bir takım Türkiye'nin onlarla olan ilişkilerinden kaynaklanan bir takım onlar da karşı bir aksiyon gerçekleştirebilirler. Ama yani Türkiye'de bir gece alıp efendim ben noktada taviz vermeyeceğim diyebilir. Yani bilemiyoruz tabii. Bu biliyorsunuz siyasi kararlarla hareket ediyor ülkeler, siyasetçileri. Onları tahmin etmek derdinden kolay olmayabilir bizler ne kadar bu konularla ilgilensek de. Ama bu ülkeler üye olmakta ısrarcı, üye olmak istiyorlar. Dolayısıyla bunun için de uğraşacaklardır. Ve tabii başta ABD olmak üzere NATO'da etkili ülkeleri de bunu bu konuda yani çeşitli şekillerde Türkiye'ye baskı yapmasını, Türkiye'den bu noktada sonuç alınması için uğraşacaklardır.
Evet.
Ama burada esas olan Türkiye'nin ne yapacağı.
Aynen.
Yani bu ülkelerin bir defa işte daha önce de söylediğim gibi bir takım böyle yanlış işte hakaretlerle yani inanç hassasiyetlerine yönelik bir takım yanlışlarla veya yine bu ülkenin terör noktasındaki hassasiyetleriyle oynamaları veya bunu hiçbir şekilde kale almamaları kabul edilemez. Yani bunu bir başka ülkede hani kendileri de eğer Türkiye'de böyle bir şey olsaydı aynı tavrı gösterirler.
Evet.
Yani uluslararası tahammüller açısından gidişat bir yönde ama bu ülkelere bağlı, bu ülkelerin izleyeceği strateji tavra bağlı. Türkiye de buna göre adımlarını atacaktır diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz size çok teşekkür ederiz Ali Hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Çok sağ olun. Size de efendim. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik isteği ve aslında bunun nasıl bir süreçten geçtiği konusuyla ilgili Türkiye'nin hassasiyetlerini ve prensiplerini gözden geçirdik kısaca bugünkü söyleşimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani'nin Arap ülkeleriyle Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşmesini İslami dayanışma yolunda olumlu bir adım olarak nitelendirmesi, İslami İran'da geniş çaplı hava savunma tatbikatı düzenlenmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi, Yemen milletinin herhangi bir askeri varlığı saldırı ve işgal olarak değerlendirme ve tam özgürlük ve bağımsızlığa ulaşmak için tüm seçenekleri saklı tutma hakkına sahip olduğunu belirtti. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ensarullah hareketinin lideri Abdülmelik el-Husi'nin ülkede barışın tesis edilmesinde gerçekleşecek gecikmeye dair son uyarıları ciddiye alınmalıdır. Devrim liderinin son konuşmasındaki uyarıları bölgede ve Yemen'de barış isteyenler için açıktır. Bu mesajı anlamakta gecikme olmamalıdır. Konsey yaptığı açıklamada insani durum Yemen için her diyalogda bir önceliktir. Yemen'in toprak bütünlüğü de korunmalıdır. Bu nedenle sana topraklarında Amerika, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere herhangi bir yabancı askeri varlığı reddediyor diye belirtti. Sana saldırgan Suudi koalisyonu Yemen'e kaynaklarını yağmalamaktan ve Yemen halkını bu kaynaklardan mahrum bırakmaktan sorumlu olduğuna değindi. Ensarullah hareketinin lideri Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin merhum başkanı Salih el-Samad'ın şehadetinin yıl dönümünde yaptığı konuşmada Amerikan işgalcilerini ülkeden çıkaracaklarını vurgulamıştı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Cenin'de Filistinlere baskın düzenlemesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Amerika'nın Suriye petrolünü çalmaya devam ettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye halkı ülkedeki depremin sorunlarıyla mücadele ederken Amerikan ordusu Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor. Resmi Suriye haber ajansı Sana ülkedeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Amerikan işgal güçlerinin ülkenin doğusunda yüklü miktarlarda Suriye petrolünü çaldığını bildirdi. Amerikan askerleri Haseke vilayetin doğusundaki El Mahmudiye'de yer alan yasadışı geçiş noktasından Irak'a petrol içeren 34 tanker naklettiği belirtildi. Daha önce Suriye Petrol Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerikan kuvvetleri ve paralı askerlerinin Suriye'nin doğusundaki işgal altındaki bölgelerden günde yaklaşık 66 bin varil petrol çaldığını duyurmuştu. Amerikan askerleri Suriye'den Irak'ta akaryakıt kaçırdıktan sonra bu petrolü Irak'ın Kürdistan bölgesindeki kara borsada satıyor, bir kısmını da kendi kullanımları için üstlerine aktarıyor.
Hemşehri gazetesinde Bahreyn'de insan hakları ihlallerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası İnsan Hakları kuruluşlarının Bahreyn'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesine rağmen Ali Halife cezaevlerinde siyasi tutuklulara yönelik şiddet ve tıbbi ihmaller sürüyor. Halife rejimi siyasi tutukluları tıbbi ve sağlık hizmetleri haklarından mahrum bırakmaya devam ediyor. Birçok mahkum tıbbi ihmal ve insanlık dışı koşullar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu bağlamda çeşitli medya organları siyasi tutuklu Salman Abdullah Mekke'nin cezaevinde çeşitli hastalıklara yakalandığını ancak cezaevi yönetiminin kendisine tıbbi bakım sağlamayı reddettiğini duyurdu. Uzun süredir ailesiyle iletişimden mahrum kalan Salman Abdullah Mekke şiddetli diş ve diz ağrısından şikayetçi. Söz konusu Bahreynli tutuklu tıbbi ihmal de dahil olmak üzere ciddi işkencelere maruz kalıyor. Al-Ahbar gazetesi 2011'den 2023'e kadar halife rejiminin keyfi olarak 20.230 kişi gözaltına aldığını, bunların birçoğunun ağır işkencelere maruz kaldığını yazdı. Bahreynli gazeteci Abdülkerim El-Fahravi gibi bazı tutuklular işkence sebebiyle hayatını kaybetti ve Muhammed Al-Sehvan ise tıbbi ihmal nedeniyle öldü.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler ana başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Türkiye'de deprem hasarının 34 milyar dolar aşması,
Türkiye Kızılay'ının ticaret yapmakla suçlanması,
Türkiye konut enflasyonu rekoru kırması,
Türkiye'de depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların devam etmesi,
Türkiye'den İsveç'in NATO'ya katılma şartı,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Dünya Bankası depremin Türkiye'de oluşturduğu hasarın 34 milyar doları aşacağını belirtti. Dünya Bankası depremin Türkiye'de oluşturduğu hasarı 34.2 milyar dolar olarak tahmin ettiğini ve yeniden inşa maliyetini bunun iki katı olduğunu duyurdu. Financial Times gazetesinin tahminlerine göre Türkiye'de depremin yok etti, geniş bir alanın yeniden inşası için 10 milyarlarca dolarlık maliyetin yanı sıra 1 milyon binanın yeniden inşası gerekiyor. Dünya Bankası ayrıca deprem nedeniyle Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %4 oranında azalacağını açıkladı.
Geçen haftadan beri Ahbap Derneği'nin Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedeleri hızlı bir şekilde tedarik etmek istediği çadırları özel üreticilerde bulamayınca Kızılay'dan satın alması tartışmaya devam ediyor. Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent o anda hızlı karar almaları gerektiği için bu yola başvurduklarını, her şeyin usulüne uygun olarak yapıldığını ve bugün olsa yine aynı şey yapacaklarını vurguladı. Ahbap Derneği'nin resmi sosyal hesabından sürecin nasıl ilerlediği detaylı bir şekilde anlatıldı. Bunun üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'nin Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ettiğini belirten Kınık, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal ettiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların taleplerini karşıladığını ifade eden Kınık, Ahbap Derneği'nin de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz çadırları maliyet fiyatından satın aldığını söyledi. Bu gündemin ardından Türkiye hükümetinin muhalefet partilerinden birkaç kişi Kızılay Başkanı'nın istifasını talep etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından buna tepki olarak yazıklar olsun diye yazdı. Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, nasıl olur da Kızılay çadır ticareti yapar? Satılmayan kaç çadırınız kaldıysa getiren hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz dedi. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay'ı eleştirenleri sadakatsiz ve alçak olarak nitelendirdi.
Tahran Radyosu.
Türkiye'nin incelenen ülkeler arasında en yüksek konut enflasyon oranına sahip ülke olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu ülkede konut fiyatları geçen yıl %189 artmış vaziyette. Konut fiyatlarındaki artış 2022 yılında dünyada birçok ülkenin en acil sorunlarından biri oldu. Dünyanın 70 ülkesindeki konut fiyat değişimleri incelendiğinde 64 ülkenin bu yıl konut fiyatlarında %9 ila %189 arasında değişen artışlarla karşı karşıya kaldığı görülüyor.
Vietnam %27.1'lik enflasyonla Türkiye'den uzak ikinci sırada yer alırken Rusya'daki konut enflasyon oranı da %26.8'dir ve bu ülke bu açıdan 3. sırada yer almaktadır. Bu rapora göre Hong Kong 2022'de %9'luk negatif bir enflasyonla karşı karşıyadır ve bu incelenen 70 ülke arasında en düşük konut enflasyon oranıdır. Bu rapora göre geçtiğimiz yıl Amerika'da da konut fiyatları %10.6, İngiltere'de %10.3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de %9.6, Kanada'da %8.7, Hindistan'da %7.5, Fransa'da %6.4, Almanya'da %5.1 arttı. Çin %4.3, Litvanya %22.7, Mısır %17.7 ve Japonya %11.1 artmıştır.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı dedi. Türkiye Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyarbakır'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı. Deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlenmesi konusunda Adalet Bakanlığı'nda yargı görevi yapan adliyeler, Cumhuriyet Başsavcılıklarının büyük bir yoğunluk içinde 7/24 esaslı çalışma yürüttüğünü vurgulayan Bozdağ, depremde yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili adli soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resmen başlatıldığını bildirdi. Konu hakkında siyasi analiz Sayın Bedri Fırat'ın açıklamalarını dinliyorsunuz.
Türkiye bu depremde de bu krizde de maalesef cevap olamadı. Yani bir nevi var olan sorunları öteleyerek sadece saldırgan politikasını geliştirerek var olan tepkileri, eleştirileri bertaraf etmek istedi. Bununla ilgili yapılan yardımlar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili birçok eleştiri olmasına rağmen hükümet tarafı bunu görmezlikten geliyor. Yani aslında deprem olduğu günden geç müdahale etme gibi bir sorun var. Yani bu tamamen gerek askeri birliklerin ve gerek güvenlik güçlerinin diğer yanda birçok sivil kuruluşun, hükümetin denetiminde olan sivil kuruluşun alana aktarılmaması can kaybının yüksek olmasına neden anında müdahale edilmiş olsaydı var olan sorunların boyutu bu kadar bilinmezdi. Bugün sadece kapkaç olayları talan ve sıkılarını hükümet yönlendiriyor. Halbuki onun dışında var olan daha büyük sorunlar var. Bugün bölgede insanların ihtiyaçları karşılanmıyor. Birçok sivil örgütün ve halkın yardım yapmak istemesine rağmen hükümet kendi eksiklerini kapatma daha da etki ortaya çıkmaması için bu yönlü şeyleri de önüne geçmek istiyor. Halbuki bir kolektif ve bir yardımlaşma anlayışıyla hareket etmiş olsaydı bugün o bölgedeki insanların var olan sorunları daha azaltmış oluyordu. Bunu hükümet bir nevi kendi inisiyatifini kırma gibi bir düşünceyle bu gibi yardımın önüne geçti ve biz çok sivil kuruluşun ve örgütün burada yardım etmek istediği halde bunun önüne geçti ve dış ülkelerden gelen kurtarma ekipleri de yurtta dönüşlerinde bu gibi eksikleri ortaya koydular. Yani bir nevi hükümet ve devlet onların önünü aşmakta veya hangi noktada daha etkili olabileceğini gösterme yeri gibi birçok engelleme ile karşılaşmakları istenilen düzeyde kurtarma çalışmaları yapılmadı. Hükümet bu yönüyle diyebiliriz ki sınıfta kaldı ve hala var olan sorunlarına da çözüm bulamadı. Hep kendi eksiklerini kapatma ve yandaş olan çok müteahhitin de eksiklerini örtme gibi bir çaba içindedir. Halkın sorunlarını karşısında cevap olma yerine bu gibi müteahhitlere nasıl açıklarını kapatacağı hesabı içindedir. Hükümet buna rağmen hükümet ve hükümet ortağı bu tür çevrelere saldırgan bir politika içerisindedir. Bu da adliyetlerinin göstergesi olduğu ortadadır.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne NATO katılma talebine ilişkin şunları söyledi. Bu konudaki 3. diyalog toplantısı 9 Mart'ta yapılacak. Ancak İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması Stockholm-Madrid mutabakatına bağlı kalmadıkça mümkün değil. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adamları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil, dedi. Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjártó ile bakanlıktaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
NATO için iki tehditten birisinin terörizm olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunun Madrid belgelerinde ve NATO'nun tüm belgelerinde yer aldığını belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle ilgili endişelerinin İsveç ve Finlandiya tarafından karşılanması gerektiğini, bu nedenle diğer müttefiklerin katkılarıyla Madrid'de üçlü mütabakat muhtırasının imzalandığını hatırlattı. Üçlü muhtıranın uygulanması açısından İsveç'ten tatmin edici adımlar gelmediğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bazı açıklamalar, kararlılık ve yeni hükümet var, bunları görüyoruz. Diğer taraftan anayasa ve bazı kanunlarda, özellikle terörle mücadele kanunlarında değişiklikler yaptılar. Bu değişikliğin amacı mütabakat muhtarasında açıkça yer aldığı gibi terörizmin finansmanı, terör örgütüne insan devşirme ve terör propagandası gibi hukuka aykırı eylemlerin durdurulması diye konuştu.
Bye.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.ilim.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Filbend Köyü ile tanıştıracağız.
İran'ın kuzenindeki Mazenderan eyaleti deniz ve ormanın bir arada bulunması nedeniyle çok özel bir konuma sahiptir ve el değmemiş doğal güzellikleri içinde barındırıyor. Buranın en güzel bölgelerinden biri ise Mazenderan'ın doğu kesiminde Çelav'ın yüksekliklerinde olan Filbend köyüdür. Brut denizi fenomeni bu köyü İran'ın kuzenindeki en uğrak ve sevilen gezi noktalarından biri haline getirirken bu özellik her yıl çok sayıda turisti bu bölgeye çekiyor.
El değmemiş ve eşsiz manzarasıyla bu rüya gibi olan köy, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bulunduğu için doğa gezginleri arasında oldukça popülerdir. Bu güzel köye adım atarak adeta Allah'ın güzel cennetinin manzaralarını görebilirsiniz. Bu olağanüstü köyün güzelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugünkü sohbetimizde bizden ayrılmayın.
Deniz seviyesinden yaklaşık 2300 metre yükseklikte bulunan Filbend köyü, Mazenderan eyaletinin doğusundaki en yüksek rakımlı köydür ve bu yüzden Mazenderan'ın doğu çatısı olarak da bilinir. Mazenderan'ın lehçesinde bu köye Filbend veya Felban denir. Fel, yorgunluk, band ise durmak anlamına gelir. Bu yüzden köyün adı, geçmişte buraya yolculuk yapmanın zorluğunu anlatıyormuş. Bu köy, Ammol şehrinin 57 kilometre güneyinde ve Haraz nehrinin doğusunda yer almaktadır. Filbend köyünün Hazar denizi kıyısına en yakın rotadan uzaklığı yaklaşık 80 kilometredir.
Bu köyün en büyüleyici manzaralarından biri bulutların arasında olması ve insanın o bulutların üzerinde yürümeyi hayal etmenin eşsiz duygusudur. Filbend bulut denizi yılın çoğu gününde oluşur. Ayaklarınızın arasında hareket eden bulutları izlemek ve bulut kütlelerinin etrafınızı sarması, temiz havayı koklayarak solumak ve uzaktan sığır çanlarının sesini duymak her insanı hayret ve hayranlık içinde bırakan güzel bir rüyadır.
Bulut okyanusu bulut seviyesinin yeryüzünden daha düşük olduğu doğal bir olaydır ve genellikle bir bölgenin deniz seviyesinden yüksek rakımda olması veya şiddetli yağış nedeniyle yüksek nem oranı veya bulutların kaçmasını engelleyen yakın ve yüksek dağların varlığı gibi iklim ve coğrafi koşullarından kaynaklanır. Hava soğudukça bulutlar artar ve ağaçlar ve her şeyi sarar ve yeri de tıpkı beyaz bir halı gibi kaplar.
Filben köyü farklı mevsimlerde farklı iklimlere sahiptir. Soğuk mevsimlerde bu köyde konaklamak çok zorlaşır ve adeta köy ıssızlaşır. Filben'de sonbaharın başından itibaren soğuklar başlar ve kışın gelişiyle birlikte yavaş yavaş her yer karla kaplanır. Bu dönemde köylüler bu bölgeyi terk ederek Filben'in eteklerindeki daha sıcak köylere giderler.
Tahran Radyosu.
İlkbaharda Filben köyü dört mevsimin diyarı olur çünkü bu günde kısa aralıklarla güneşi, yağmuru, doluyu, karı ve gökkuşağını görebilirsiniz. Ancak Filben köyünün iklimi yazın çok ılımandır. Filben yaz aylarında en iyi hava koşullarına sahiptir. Bu dönemde hava serindir ve hatta geceleri bile soğuk olur. Sonbahar ve kışın aşırı soğuk hava nedeniyle Filben'deki ağaçlar pek büyümez. Ağaçlardan sadece kökleri siyah olan kiraz eriği, dağ kadın tuzlu ve dağ üzümü ile adi diş budak ağacı yetişir. Ceviz, fındık, elma, kiraz gibi ağaçların ekimi başarısızlıkla sonuçlanmış ve çok az büyümüştür.
Filben köyünü ve muhteşem bulut denizini görmek için en iyi zaman ilkbahar ve yaz aylarıdır. İlkbaharın başından yaza kadar bu köyün hava koşulları daha uygun hale gelir. Filben bulut denizi olayı yılın çoğu gününde yaşanır. Fakat yoğunluğu daha çok gün doğmadan ve yağışlarda daha fazladır. Soğuk mevsimlerde bulut kütleleri daha yoğunlaşır. Ancak bu zamanlarda Filben'de seyahat etme imkanı kısıtlıdır. Filben bulut denizinin tadını çıkarmak için ilkbaharda bu bölgeye seyahat edebilirsiniz. Ancak yazın bulutları izleme şansınız da olacaktır. Sadece biraz erken kalkmanız gerekir.
Filben'de konaklama için sınırlı seçenekler var. Bu köyün oteli veya misafirhanesi yoktur. Ve doğal güzelliği ve turistlerin köyde kalma isteği nedeniyle en iyi seçenek kırsal ve yerel evler. Açık havada kamp kurmayı tercih edenler için Filben köyü en iyi seçeneklerden biri. Ancak bölgenin özel hava koşulları ve dolu ve ani yağmur olasılığı nedeniyle gezinin sırasında Filben'deki hava koşullarından haberdar olmayı ve tam hazırlıklı olmayı unutmayın.
Filben'de güneşin doğuşunu izlemek size doğada çok keyifli ve unutulmaz bir seyahat yaşatabilir. Ayrıca Filben köyünün çevresinde akarsu bulunmamakla birlikte bu köyün çevresinde maden suyu kaynakları bulunmaktadır ve bunların en ünlüsü Lar Pınarı'dır. Buranın su özellikleri böbrek hastalıkları ve kemik ağrılarına çok iyi gelmektedir.
Filben gezinizde köyün güney dağlarının yakınında bulunan İmamzade Kasım Türbesi'ne gidebilirsiniz. Bu İmamzade'ye giden yol çok dik ve yüksektir ve tırmanmayı gerektirir. Bu rota için yerel rehberlerden yardım alınız. İmamzade'de dinlenmek için uygun bir yer ve yakınında küçük bir konut var. İmamzade Kasım'ın etrafındaki dua da çok dikkat çekicidir.
Burada biraz dinlenerek patikada yürümeye devam edebilir ve Rostamçal köyüne ulaşabilirsiniz. Bu köyde iki gök taşının çarpması sonucu oluşan iki büyük çukur vardır. Bu köyü geçtikten sonra Alimistan ormanına doğru açık bir patika göreceksiniz. Bu yemyeşil ormanda yürümek ve el değmemiş doğasını seyretmek de keyif verici. Tabii tüm bu güzelliklerin yanı sıra bu güzel bölgeyi gezerken Haraz yolundan Filbend istikametinde gideceğiniz yere varmayı bazen unutacağınız birçok doğa harikası ile karşılaşacaksınız.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parsley.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Bi'set öğretilerini sayarak İslam'da Bi'set ışığında İslam'ın marifet silsilesini beyan ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bi'set ve ilahi vahiy, insanlar için hakikatleri aydınlattı. Beşeriyet için gerçekleri aydınlattı. Bu gerçekler öyle ki, eğer insanlar ve çeşitli insan toplulukları bu gerçeklere inanır ve pratikte onlara bağlanırsa, onlara teyyibe hayat yetişecektir. Teyyibe hayat ne demektir? Yani tatlı, faydalı ve arzu edilen bir hayat, temiz bir hayat demektir. Temizliği istenilen olmasındandır, tatlı olmasındandır, insanın mükemmellik yolunda ilerlemesine ve tüm güzelliklerden ve erdemlerden zevk almasına yardımcı olmaktır. Hem dünyada hem ahirette. Bu teyyibe hayattır. Eğer kalpler bu marife, bu gerçeklere aşina olursa ve onlara yönelirse ve onun araçlarına bağlı kalırsa, kesinlikle teyyibe hayat onları bekliyor olacaktır. Şimdi bu gerçeklerin bir kısmı İslami marifet sistemidir. Ki İslami marifetin sistemi, yani İslam'ın varlık ile ilgili görüşü, insan ile ilgili, insanın dünyadaki rolü ile ilgili, Allah'ın kutsal zatı ile ilgili, Kumeyl duasında okuduğumuz Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile ilgili her şeyi doldurmuştur. Veya Recep duasında şöyle diyoruz: onlarla göklerinizi ve yerinizi doldurdunuz. İnsanın dünyada ve ölümden sonraki gidişatı ve benzeri konularda çok mühim gerçeklerdir. Ve bunlar İslami marifetin silsilesi ve İslami marifetin sistemidirler. Bunları insanoğluna öğretiyor ve insanlığı uyarıyor ve uyandırıyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.